Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ehli sünnet akidesinin özetine gelecek olursak. Özet olarak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili ayet ve hadisler hakkında söylenmesi mümkün görüşler 6 bölümdür. Ve ehli kıbleden bu 6 bölümden birisine inananlar vardır. Bu bölümlerden ikisine göre ayet ve hadisler zahirleri üzerine icra edilirler. İkisine göre zahirlerin hilafınadırlar. İkisine göre ise bu konuda susup bir şey söylememek gerekir. İlk iki kısımdan biri bu ayet ve hadisleri zahirleri üzerine icra eder. Onlara göre zahirleri yaratılmışların sıfatları cinsindendir. Bunlar müşebbihe olup görüşleri batıldır. Allah onları kahretsin. Ehl-i sünnet bu görüşü reddetmiştir. Hakka dayanarak bunların görüşlerini reddetmek gerekir. İkincisi ise Allah'ın yüceliğine uygun bir şekilde onları zahirleri üzerine icra edendir. Nasıl alim, kadir, Rab, mevcut, zat ve benzeri isimleri Allah'ın yüceliğine uygun şekilde zahirleri üzerine icra ediyorlarsa onlar da öyledir. Çünkü yaratıklar hakkında bu sıfatların zahirleri ya sonradan meydana gelmiş cevherdirler ya da cevherle ayakta duran arazdırlar. Kul hakkında ilim, kudret, kelam, meşiyet, rahmet, rıza, gazap ve benzeri şeyden arazdırlar. Yüz, el, göz gibi şeylerde kul hakkında cisimdirler. Sıfatları kabul eden kesimlerin hepsince Allah'ın ilmi, kudreti, kelamı, meşiyeti bulunup bunlar araz olmadıklarına göre Allah'ın yüz ve eller gibi sıfatları olup bunların cisim olmaması da caizdir. Hattabi ve başkalarının seleften naklettikleri görüş budur. Selefin büyük çoğunluğunun sözü buna işaret etmektedir. Geri kalanların sözü de buna aykırı değildir. Bu açık bir durumdur. Çünkü sıfatlar da zat gibidir. Nasıl Allah'ın zatı hakikat üzere olup sabit olup yaratıkların cinsinden değilse sıfatları da hakikat üzere sabit olup yarattıkların sıfatı cinsinden değildir. Tamam. Allah razı olsun. Ben şu bilinen ilim veya elden başka ilim ve elin olabileceği aklıma sığdıramıyorum diyen kimse nasıl yaratıkların zatları cinsinden başka bir zatın olabileceğini aklına sığdırıyor. Ayrıca şu bir gerçektir ki her mevsufun sıfatları kendi zat ve hakikatlarına uygundur. Asla benzeri bulunmayan Rabb'in sıfatlarından ancak yaratıkların sıfatlarına uygun düşeni anlayan aklı konusunda da dini konusunda da sapıklığa düşmüştür. Biri ne güzel diyor. Cehmi sana Allah nasıl istiva eder, nasıl dünya göğüne iner, elleri nasıldır gibi şeyler sorarsa ona de ki ya zatı itibarıyla nasıldır? Eğer zatının ne olduğunu ancak kendisi bilir, beşer onun künhünü bilemez derse ona de ki sıfatın keyfiyetini bilme mevsufun keyfiyetini bilmeyi gerektirir. Keyfiyetini bilmediğin bir şeyin sıfatının keyfiyetini bilmen nasıl mümkün olur? Allah'ın zatını da sıfatlarını da ancak genel anlamda ve senin için gerekli şekilde anlayabilirsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Hatta şu cennetteki yaratılmışların bile keyfiyetini bilemiyorum. İbn Abbas şöyle demiştir. Cennettekilerden dünyada sadece isimler vardır. Yüce Allah hiçbir nefis kendisini mutlu edici olarak kendisine neler saklandığını bilmediğini haber vermektedir. Aleyhissalatü vesselam da şöyle haber vermekte. Cennette öyle nimetler var ki ne göz onları görmüş, ne kulak duymuş, ne de herhangi bir beşerin zihnine damlamıştır. Cennet nimetleri Allah'ın yarattıklarından olmalarına rağmen durumları bu olunca, her türlü eksiklikten münezzeh olan yüce yaratıcının durumu ne olur? Artık onu sen düşün. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ya Adem oğullarındaki şu ruh, akıllı kişi, insanların ruh hakkında düştükleri şaşkınlık ve çıkmazı bilir. Naslarda onun keyfiyetini anlatmamaktadır. Akıl sahibi kişi, ruha bakıp Allah'ın keyfiyetine dalma konusunda artık ibret almayacak mı? Kaldı ki biz, ruhun bedende olduğuna, bedenden çıkıp göğe yükseldiğine, ölüm esnasında bedenden çekildip çıkarıldığına kesin olarak inanıyoruz. Çünkü sahih naslar buna işaret etmekte. Felsefeciler ve onlara tabi olanlar gibi ruhu soyutlama konusunda aşırıya gitmeyiz. Onlar ruhun göğe çıkıp inişini, bedene bitişmesini ve ondan ayrılışını reddederler. Allah onlardan bizleri ırak eylesin. Beden ve bedenin sıfatlarına uymaması sebebiyle onlar ruh hakkında aslı astarı olmayan şeylere daldılar. Oysa onun bedenle aynı olmaması bu sıfatların kendisi hakkında sabit olmasına engel değildir. Onunla ilgili şeyler de kendisine göredir. Bu felsefeciler sözlerini naslara uygun bir şekilde yorumlasaydılar, sadece ifadelerinde ve üsluplarında hata etmişler derdik. Ama onlar nerede? Nasları hesaba katmak nerede? Bazı kelamcıların iddia ettiği gibi ruhun, mesela kan ve buhar gibi bedenin parçalarından bir parça olduğunu ya da beden ve hayatın sıfatlarından biri olduğunu, farklı cesetleri bulunduğunu, hakikat ve özü bakımından diğer cesetlerle aynı olduğunda söylemiyoruz. Aksine ruhun bedenden ayrı bir varlık olduğuna, bedene benzer olmadığına ve mecaz olarak değil, hakikat üzere nasların onu vasıflandırdığı sıfatlarla muttasıf bulunduğuna inanırız. Ruhun hakikati ve sıfatları konusunda görüşümüz, onu tadil edenler ve benzetenler arasında bir yol olunca, artık alemlerin Rabbinin sıfatları konusunda nasıl bir yol izlediğimizi sen düşün. Söz konusu ayet ve hadislerin zahirlerini reddeden iki kısma gelince, bunlarla şöyle diyenleri kastediyoruz. Hakikatte bu nasların Allah'ın sıfatı olacak bir delaleti yoktur derler. Allah'ın subutu sıfatları mevcut değildir. Aksine sıfatları ya selbi ya izafi ya da bunların ikisinden mürekkeptir. Yahut bazı sıfatları bunlar ya 7 ya 8 ya da 15 sıfattır derler. Ya da sıfatları değil de halleri ispat ederler. Haberi sıfatlardan sadece Kur'an'da zikredenleri kabul eder, hadislerde de zikredenleri reddederler. Kelamcıların görüşlerinden anlaşılan budur. Bunlar da iki kısımdır kardeşlerim. Bir kısmı bu sıfatları tevil eder ve onlardan muradın ne olduğunu tayin ederler. İstivaya istila veya makam ve mevki yüceliği veya nurunun arşa zuhuru veya yaratmanın ona varıp bitmesi, kelamcıların söylediği daha başka anlamlara geldiğini söylemeleri gibi. Allah onlardan bizi ırak eylesin. Bir kısmı da şöyle derler. Bu naslarla ne kastettiğini Allah daha iyi bilir. Bizim bildiğimiz Allah'ın bildiğinin dışında bir sıfatı kastetmediğidir. Bir şey söylemeyip susan iki kısma gelince bunlardan bir topluluk şöyle der. Allah'ın yüceliğine uygun zahirleri kastedilmiş olması caiz olduğu gibi onlarla Allah'ın bir sıfatı ve benzeri şeyler kastedilmemiş de olabilir. Fukahanın birçoğu ile başkalarının izlediği yol budur. Bir topluluk ise bütün bu konularda konuşmaz, Kur'an'ı tilavet etmekten ve hadisleri okumaktan öteye geçmez. Kalp ve dilleriyle bu gibi açıklama ve değerlendirmeden kaçınır. Kişi bu altı kısmın dışında olmaz. Sıfatlarla ilgili ayet ve hadislerin çoğunda doğru yol ispat olunana kesin olarak tutunmaktır. Allah Subhanahu ve Teala arşının üzerinde olduğunu gösteren ayet ve hadisler böyledir. Bu ve benzeri meselelerde kişi çelişkiye ihtimal bırakmayan bir şekilde Kur'an ve sünnetin dalaletiyle doğru yolu bulup öğrenmelidir. Bazılarında ise farklı olma ihtimali bulunmakla birlikte galip zanla hareket edilir. Mümin kişinin bu konuda tereddüdü kendisine verilen ilim ve imana göredir. Allah'ın kendisine bir nur vermediği kimsenin ise hiçbir nuru yoktur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu konularda kendisinde bir karışıklık hasıl olan kimse Ayşe annemizden gelen şu duaya kulak versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazına kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gayb ve şehadet alimi, hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kulların arasında hüküm veren sensin. İhtilafa düşülen şeyde izninle bana hakkı göster. Dilediğini dosdoğru yola hidayet ettiren sensin. Amin ya Rabbi. Bu hadis-i şerifi Müslüm'ün Kitab-ül Misafir'inde bulabilirsin. Ebu Davud'un da naklettiği bu rivayette namazında tekbir getirir, sonra da bu duayı okurdu denmektedir. Kul Allah'a ihtiyacını bildirir, ona dua eder ve Allah'la Resul'ün sözlerini, sahabe ve tabiinin söylediklerini ve Müslümanların imamlarının söylediklerini sürekli okursa kendisine hidayet yolu açılır. Sonra filozof ve kelamcıların bu konuda vardıkları nihai noktadan haberdar olur. Delil diye ileri sürdüklerinin birçoğunun aslında şüpheden ibaret olduğunu bilir ve güvendiği birçok şeyin hakikati olmayan bir iddia, tutarsız bir kıyastan oluşmuş bir şüphe, ancak cüz'i olarak sahih olan küllü bir önerme, hakikati olmayan bir icma iddiası ya da mezhep taassubu veya müşterek lafızlara sarılma olduğunu görürse, sonra da bütün bunlar uzun ve esrarengiz kelimelerle bir araya getirilip ıstılahlarını bilmeyen birine takdim edildiğinde susuz kimseye serabın su görünmesi gibi o kimseyi aldattığının farkına varırsa Kur'an ve sünnetin anlattıklarına imanı artar ve bilgisi fazlalaşır. Çünkü bir şeyin güzelliğini zıttı olan bir şey ortaya çıkarır. Batıl hakkında daha çok bilgisi olup hakkı bulan kimse hakkın değerini daha iyi anlar. Sesim net mi? Kelamcılardan ortada olanlara gelince, bu tür tevillere dalmayanlarla sonuna kadar dalmış olanlara bakarak daha endişe edilebilecek bir durumdalar. Çünkü dalmamış olan afiyet içerisindedir. Sonuna kadar dalmış olan ise sonucu görmüştür. Artık onun için endişe edilecek bir durum yoktur. Hak kendisine görünür de ona karşı bir iştiyak duyarsa onu kabul eder. Ortada olanın ise bu gibi kimselerin yücelttiklerinin tuzağına düşmesinden korkulur. Bazıları şöyle demiştir. Dünyayı en çok ifsad eden yarım kelamcı, yarım fakih, yarım doktor ve yarım nahici, dil bilimcidir. Biri dinleri bozarken, biri beldeleri, biri bedenleri, diğeri de dilleri. Felsefecilerden ve diğer gruplardan kelamcıların genelde ihtilafları sözler içinde haktan çevrilmiş bir durumda olduklarının farkına varan, onlardan kimin zeki, kimin akıllı olduğunu bilir. Görür ki genelde söyledikleri şeyde basiret üzere değiller. İleri sürdükleri delilin bilerek ileri sürülmediğini ve şairin söylediği şu deliller türünden olduğunu görür. Saçma sapan, cam gibi kırılmaya mahkum deliller, hak sanırsın onları, oysa kırık dökükler diyor. Evet, bilgi ve basiret sahibi kişi, onların bir yönden İmam-ı Şafii'nin şu söylediğine müstahak olduklarını bilir. Kelam ehli hakkında verdiğim hüküm, hurma dalları ve ayakkabılarla dövülerek ibreti alem olsun diye kabile kabile aşiret aşiret dolaştırılmaları ve Kur'an'la sünnetten yüz çevirip kelama yönelenin cezası işte budur denilmesidir. Evet. Allah onlardan razı olsun. Evet. Başka bir yönden de kader gözüyle onlara baktığında görürsün ki şaşkınlık içerisinde bocalayıp duruyorlar ve şeytanlar her taraftan onlara musallat olmuş. İşte bu yönleriyle baktığında onlara acırsın. Şefkat damarların kaparır, zekaları var ama iyi bir huyları yok. Anlama yetenekleri var, ilimleri yok. Kulak, göz ve kalpleri var ama ne kulakları, ne gözleri, ne de kalpleri kendilerine bir şey sağlamadı. Zira düşünüp ibret almıyorlar, tersine bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu işleri iyi bilen, selefin ne kadar isabetli, bilgili ve malumat sahibi olduklarını bilir. Ve şunu bilir ki, Kur'an ve sünnetten başkasında hidayet arayanın sadece ve sadece Allah'tan uzaklığı artar. Yüce Allah'tan dilediğimiz bizi dost doğru yola, kendilerine gazaba geldiği ve sapıtanların değil, nimet verdiği kimselerin yoluna kavuşturmasıdır. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Salat ve selam peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in al ve ashabının üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.